Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Dünya Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İbrahim Emre olarak ben birlikte olacağım ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Halil Kurt hocamla birlikte olacağız. Beytullah Demircioğlu beyefendi bir rahatsızlığı sebebiyle aramızda bulunamıyor. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bugün yine dünya gündemi bir hayli kabarık diyelim, bir hayli hareketli. Bunlara bakacağız. Halil Kurt hocamla birlikte dünyada neler olup bitiyor özetlemeye çalışacağız. Hocam dilerseniz şimdi bugün gündemimizde neler var? Şöyle başlıklar halinde evet. Bir bakalım. Vize muafiyeti son haftanın en çok tartışılan konusu ve ikinci sırada Bangladeş'teki idamlar var. Nizami'nin idamı ve NATO'nun Rusya uyarısı yine gündemde ve bir başka önemli gündem maddesi Suriye'de İran'ın kayıplarının perde gerisi. Yine Irak'ta dün meydana gelen Şii bölgesindeki patlamalar da gündemin önemli sıralarından birinde yer alıyor ve Suriye'de Batı'nın PYD ısrarı, PYD'nin arkasında durması ne anlama geliyor? Bunu irdeleyeceğiz ve 15 Mayıs Filistin'de Nakba günü bu ne demek? Neler yapılıyor bugün de? Bunu da sizden dinleyeceğiz inşallah hocam. Evet, ilk olarak vize muafiyetine bakalım. Nedir bu vize muafiyeti konusu? Öncelikle bir özetleme yapalım. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan sığınmacı anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etme imkanı verilmesi Avrupa Parlamentosu'nda engelle karşılaşmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siz yolunuza biz yolumuza çıkışının ardından Avrupa Birliği liderlerinden vizesiz Avrupa başka bahara kaldı dedirten açıklamalar geldi. AP Başkanı Martin Schulz ve AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, vize muafiyetinin Haziran'da yürürlüğe girmesinin mümkün olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada yapılan anlaşmada vize serbestisinin Ekim'de uygulanmasının öngörüldüğünü, Avrupa Birliği'nin ise bunu Haziran'a çekerek süreci tıkamak istediğini ifade etmişti. Süreçteki tıkanıklığın temelinde ise terörle mücadele kanunu yer alıyor. Avrupa Birliği'nin yerine getirilmesini istediği 72 kriterden birinde bu yasanın değiştirilmesi talep ediliyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ise Fransa'nın Strasbourg kentinde yaptığı açıklamada 450 şehit verilen bir ortamda yasanın değiştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. TMK'nın Avrupa standartlarında olduğunu belirten Bozkır, İngiltere ve Fransa'nın terör yasalarında daha sert maddelerin bulunduğuna dikkati çekti. Bu arada bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine Avrupa Birliği geri adım attı. Terör tanımının değişmesi için vize muafiyetini tehdit unsuru olarak kullanan Avrupa Birliği, Erdoğan'ın restinden sonra Ankara'nın terör tanımı anlaşmayı sonlandırmaz açıklaması yaptı. Evet hocam, bu vize muafiyeti konusunu bir özetlemiş olduk. Neler yaşadık, neler konuşuldu ve size hemen sormak istiyorum. Bu arada hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kusura bakmayın. Estağfurullah. Gündemin yoğunluğundan dolayı size bir hoş geldin bile diyemeden programa başlamış olduk. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye vize muafiyeti konusunda terörle mücadele yasasını dayatmasını nasıl değerlendirmek lazım ve Avrupa Birliği bunu bir bahane olarak mı kullanıyor?
Evet, önce Beytullah Bey'e geçmiş olsun temennilerimizi ileterek başlayalım.
Evet.
Bir radyo için ses en önemli unsur. Evet. Ses olmayınca programda olmuyor. Şimdi vize muafiyeti konusu aslında bizim Avrupa Birliği sürecimiz var. 1958 Roma Antlaşması'yla kurulan bu birlik içerisinde Türkiye yıllar öncesinden 50 yılı aşkın bir hani mehter takımda iki ileri bir geri, evet, hadisesinde olduğu gibi bir süreç var. Normalde Ekim ayında da biz bu süreç dahilinde bu Schengen vize birliğine girecektik ve serbest dolaşım hakkı kazanacaktık. Fakat Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir teklif getirerek 6 milyar euro, evet, yardım vermeleri, mültecilere yardım vermeleri ve serbest dolaşım hakkını Haziran ayına çekmeleri karşılığında Türkiye'de Yunanistan üzerinden Avrupa'ya doğru olan mülteci akınında önemli tedbirler alma ve o tarihten itibaren Türkiye üzerinden giden mültecileri geri alma sözü, evet, verdi. Şimdi aslında Türkiye'nin bir vize sorunu yok. Avrupa'nın mülteci sorunu var.
Evet.
Yani olayın adını doğru koyalım. Yani Türkiye'de vize muafiyeti Ekim'de de olmadığını kabul edelim, evet, ki muhtemelen olmayacaktır. Avrupa'nın işte standartına alıştık,
evet,
artık.
Evet.
Ancak Türkiye bir şey kaybetmez. Hatta çok güzel, hayırlı bir gelişme oldu. Ben geçtiğimiz programlarda da söylemiştim. Belli bir miktarın üzerinde ticaret hacmi olan, ihracat yapan iş adamlarımızın, küçük orta ölçekli işletmelerin, KOBİ'lerin de yeşil pasaport almaları, evet, Türkiye'nin lehinedir. Bu benim her zaman dile getirdiğim bir konudur. Ancak yani sıradan insanların turistik gezi amacıyla vizesiz, evet, Avrupa'ya giriyor olması demek, Türkiye'den Avrupa'ya gidecek insanların sayısını katlayarak arttıracak, evet, ve Türkiye'nin dövizi Fransa'ya, oraya İtalya'ya akacak. Oraya, evet, akacak. Evet. Yani adamlar o kadar ön yargılılar ki, yani Türkiye'de cebinde parası olan ve Avrupa'ya seyahat etmek isteyen insanlardan dahi şüphe duyuyorlar ve rezerv koyuyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bizim böyle bir derdimiz yok. Onların mülteci sorunu var. Çünkü Avrupa'da ırkçılık almış başını gidiyor. Nüfusu yaşlanıyor, ekonomileri durağanlaşmış ve başta işte Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkeler, Polonya gibi özellikle Doğu Avrupa'dan Avrupa Birliği'ne 2004 sonrası katılan ülkelerde Avrupa'yla da tam entegrasyonu sağlayamadıkları için yabancıya karşı negatif tavırlar bir kat daha fazla bu bölgelerde. Evet. Eğer bu mülteci akını bir şekilde durdurulamazsa Avrupa'da serbest dolaşım ve Schengen konusu tehlikeye girecek. Hatta Avrupa Birliği'nin geleceği tehlikeye girecek. Dolayısıyla kendi sorunlarını alıp bizim kucağımıza koyuyorlar.
Evet.
Çünkü alışmışlar Cumhuriyet'in kuruluşundan öncesinden, ta Tanzimat'tan bu yana, yani 150 yıldır Türkiye'ye ödev vermeye alışmışlar ve biz uslu çocuk rolünde, evet, Avrupa'nın vermiş olduğu ödevleri harfiyen yerine getirmişiz. Fakat şu anda Türkiye diyor ki tamam, herkes kendi yoluna gitsin. Herkes kendi yoluna giderse hemen geri adım atıyorlar,
evet,
ve diyorlar ki aslında bu antlaşma sonuçlanmadı. Sonlanmadı. Niye? Anlaşma sonlanırsa Türkiye mülteci antlaşmasını
iptal edecek.
O, evet, zaman aynen kaldığı yerden bu mülteci, hı-hı, akımı devam edecek.
Evet.
Bu da onlar için
iyi bir şey değil.
Kabus, evet, iyi bir şey de değilden
kabus,
öte.
İyi bir şey
biz kabus, şimdi bu hadiseler konusunda Türkiye birazcık şerbetli olduğu için,
evet,
80'li, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda defalarca söz verilip verilen sözden cayıldığı, yeni yeni şartlar, evet, getirip, evet, önümüze dayatıldığı için biz bunlara, hı-hı, biliyoruz, hazırlıklıyız. Şimdi terörle mücadele konusundaki Batı'nın ısrarına gelince, şimdi, evet, size çifte standarda örnek olması, hı-hı, açısından söylüyorum. Paris'te bir bomba patladı bu.
Evet, yakın zamanda.
Charlie Hebdo.
Evet.
Kasım ayından bu yana, hı-hı, hala Fransa'da olağanüstü hal uygulaması var.
Hiç kimse de dile getirmiyor.
Bakın,
yalnız.
Bakın Türkiye'de, evet, şu anda olağanüstü hal yok.
Evet.
Belli şehirlerde sokağa çıkma yasağı var ama o çok böyle noktasal alanlar. Bir şehrin içindeki mahalleler.
Evet.
Gönül böyle olmasını istemezdi. Ancak bu bir zaruret. Fakat, hı-hı, Fransa'da Türkiye'dekinin %1'i kadar bir hadise cereyan ettiğinde olağanüstü hal ilan ediliyor. Ordu Paris sokaklarında dolaşıyor.
Evet.
Ve orada çok katı terörle mücadele tedbirleri alınırken, herhangi bir insan hakları ihlalinden söz edilmezken, Türkiye'ye gelince sanki Afrika'daki bir müstemlekelerine, hı hı, emir verir gibi, şunu değiştireceksin, bunu değiştireceksin. Şimdi Türkiye'de bunları hep yapa gelmiştir. Neden? Çünkü çok uzun yıllardan beri Türkiye IMF'den, Batı'dan hep borç almış. Bir atasözü vardır: borç alan emir de alır.
Evet.
Biz çok şükür bu IMF ile borçları kapattıktan sonra Türkiye artık askeri ve ekonomik alanda yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca hayır demeye başladı. Bu da Avrupa'nın kimyasını bozuyor. Çünkü hayır diyebilen Türkiye'ye pek alışamadılar.
Evet.
Olayın kısaca özeti bu.
Peki hocam, bu terörle mücadele yasasının değiştirilmesinin arkasında ne yatıyor? Avrupa Birliği aslında ne istiyor? Türkiye neye karşı çıkıyor?
Şimdi Avrupa Birliği ve genelde bütün Batı dünyası şunu çok iyi biliyor. Yani Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde hangi terör örgütleri var, hedefleri nelerdir? Bunları bizden çok iyi biliyorlar. Yani öyle bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir durum değil. Evet. Ama unutmayalım ki artık savaşlar istihbarat örgütlerinin organizatörlüğünde böyle terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşı şeklinde yürütülüyor. Dolayısıyla bugün Fransa ile İran'ın, Türkiye ile Rusya'nın, ne bileyim İran'la Almanya'nın, işte sayın ne kadar ülkenin bir hesabı varsa
terör örgütleri üzerinden yürüyor.
Bu işler yürütülüyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye artık Afrika'da açılım yapmasıyla, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, eski Osmanlı coğrafyasında bir takım insani yardımlarla başlayıp bunun ekonomik olarak da üzerine yeni tuğlalar koyup artık varlığını hissettirmeye başlayınca rahatsız olmaya başladılar. Evet. Bunu nasıl durdurabilirler? Türkiye'nin yumuşak karnı nedir? Dolayısıyla sizin en zayıf olduğunuz noktalara istihbarat örgütleri vasıtasıyla gidiyorlar. Onlara silah veriyorlar. İşte Kobani, işte Aynel Arap düştü düşecek derken havadan atılan son model o sofistike silahlar nereye gitti? Bir kısmı IŞİD'in eline geçti, bir kısmı PYD'nin eline geçti. İkisi de bunun terör örgütü.
Evet.
Al birini vur ötekine. Dolayısıyla şimdi Abdullah Gül Cemal'ın bir sözü vardı çok uzun yıllar önce. Yani bir batıl uğruna bir başka batılı Allah'tan korkmadan hak mı diyelim derdi. Hı-hı. Yani şimdi bunun ikisi de terör örgütüdür. Bu nedenle yani biri sizin taşeronluğunuzu yapıyor diye buna iyi diyecek halimiz yok. Hatta Türkiye için en büyük tehdit PYD ve PKK'dır.
Evet.
Çünkü IŞİD'in açılımına bakarsak Irak Şam diyor. Yani Musul'dan Şam'a kadar İslam devleti kuracakmış.
Evet.
Diyelim ki kurdular. Türkiye'nin milli bütünlüğünü o kadar tehdit etmiyor. Ama PKK, PYD direkt Türkiye'nin milli varlığını ve birliğini tehdit eden bir örgüt. Biz nasıl sessiz kalalım ona?
Yani son dönemde PKK'nın da sıkışmış olması aslında, bunun da görülmüş olması ve ona sanki bir can simidi uzatır gibi bir herhalde terörle mücadele yasasının dayatılması böyle bir şey olsa gerek. Yanılıyor muyum
yani
hocam?
Yani şimdi Türkiye Nusaybin'de, Cizre'de, Sur'da o kadar büyük mücadeleler verirken Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa Parlamentosu'nun önünde çadır açtırdılar bunlar PKK terör örgütüne. Evet. Diyorum ki Avrupalı birazcık empati yapmasını öğrenecek. Yani Paris'te patlayan bombanın hemen arkasından biz diyelim ki Sultanahmet Meydanı'nda işte onu patlatan IŞİD'cilere bir çadır açtırsak ne düşünürler?
Evet.
Soru bu.
Önemli bir
aynısı.
Soru.
Aynısı.
Evet.
Demek ki onlar dünyayı ayağa kaldırıyorsa biz de artık canız yani.
Evet. Hocam Türkiye bir anlamda restini çekti Avrupa Birliği'nin bu ısrarına, bu dayatmasına karşı. Avrupa Birliği kararında ısrarlı bir orta yol bulunma ihtimali var mı sizce?
Şimdi Türkiye...
Ya da bir orta yol bulmak zorunda mıyız?
Şöyle ifade edelim. Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacından daha fazla şu anda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Şimdi bu durumu bu şekilde tespit edersek daha sağlıklı yol alabiliriz. Evet, Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini geliştirmesinin milli menfaatlerine
katkısı
vardır. Ancak bunun oranı %40'sa Avrupa'nın ihtiyacı %60'tır. Daha fazladır. Bu nedenle de hep alttan alan taraf olmak zorunda değiliz artık. Biz diyoruz ki siz daha fazla muhtaçsınız ama en azından artık biz sizin memurunuz değiliz. Biz sizin müstemlekeniz değiliz. Biz eşit paydaşlar olarak oturacaksak, müzakere edeceksek, hakkaniyet ölçüsüne göre bir takım anlaşmalar yapacaksak Avrupa Birliği ile biz bunu yapmaya hazırız. Ama Avrupa Birliği geleneksel olarak alışılagelmiş küstah tavırlarından vazgeçmeyi öğrenecek bir şekilde.
Ki bu reste işe yaramış görünüyor. Avrupa Birliği Ankara'nın terör tanımı anlaşmayı sonlandırmaz açıklaması yaptı bugün. Bu da önemli olsa gerek.
Putin'e karşı da o şekilde acımasız eleştiriler yaptılar. Putin'in biraz sert çıkmasından sonra geri adım attılar. Avrupa Birliği biraz da
Sertlikten hoşlanıyor
yani
aslında.
Yani herkesin
anlıyor.
Anladığı bir dil var.
Evet. Avrupa Birliği göç yükünü hafifletecek bir B planı devreye sokma çabalarını sürdürüyor bir taraftan. B planının da mülteci sorununa çare olup olmayacağı yönünde ciddi kaygılar dillendiriliyor. Anlaşmanın sağlanamaması halinde. Bu anlamda Avrupa'yı neler bekliyor hocam?
Avrupa'yı kapkara günler bekliyor.
Evet.
Çünkü Avrupa ekmeğini paylaşan bir toplum değil. Yani hı hı. Baba kız lokantaya gidiyor, baba ayrı kız ayrı hesap ödeyen bir
evet.
toplum burası. Dolayısıyla bizim kültürümüzde olduğu gibi yardımlaşma, hı hı. paylaşma böyle bir duygunun olmadığı ülkeler topluluğu. Bir de ekonomi iyiye gitmiyor. Yani
evet.
Durağan bir ekonomi, yaşlanan nüfusun artan bir takım sağlık harcamaları nedeniyle de bütçeler sıkıntıya giriyor. Her geçen yıl biraz daha kemer sıkma politikası izleyen bir 28 üyeli bir Avrupa topluluğu. Yani insanlar 90'lı yıllara özlemle bakıyorlar. 10 yıl öncesi daha iyiydi diyorlar. Şimdi
evet.
böyle bir 500 milyonluk böyle bir kitleye yeni yeni insanlar geliyor ve bu insanlar o pastadan biraz pay kapmaya çalışıyor. Bu da doğal olarak ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının yükselmesine sebep oluyor.
Evet hocam. Avrupa Birliği bahsini burada noktalayalım hocam.
Evet.
Bir başka önemli gündem maddesi Bangladeş'teki idamlar. Bangladeş'te neler oluyor? Bu kaçıncı idam? Konuyu bir özetleyelim dinleyenlerimize. Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisi'nin lideri Matiur Rahman Nizami idam edildi. Cemaat-i İslami'nin gençlik kolunun lideri olduğu ve bağımsızlık savaşı sırasında da Pakistan ordusuna destek verdiği ileri sürülen El Bedr güçlerinin komutanlığını yapan Nizami, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından Pakistan ordusuyla işbirliği yapmak ve sivillere yönelik eylemlerin aralarında bulunduğu 16 suçlamayla yargılanmıştı. Mahkeme 2014'te Nizami'yi ölüme mahkum etmişti. Nizami kararı temyiz etmiş ancak Yüksek Mahkeme 6 Ocak'ta kararı onamıştı. Başbakan Şeyh Hasani tarafından, düzeltiyorum, Başbakan Şeyh Hasina tarafından bağımsızlık savaşı sırasında işlendiği iddia edilen suçların cezalandırılması için 2009'da kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi şimdiye kadar 19 kişi hakkında karar aldı. Bunların büyük bir kısmı ülkenin İslami değerleri savunan en büyük partisi Cemaat-i İslami liderlerinden oluşuyor. Mahkeme tarafından suçlu bulunan ve idam cezasına mahkum edilen ilk kişi Cemaat-i İslami Partisi'nden Abdülkelam Azat olmuştu. Ülkenin ayrıldığı için gıyabında yargılanan Azat, Ocak 2013'te idam cezasına çarptırılmıştı. Partinin genel sekreter yardımcısı Abdülkadir Molla, Şubat 2013'te ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 17 Eylül'de cezası Temiz Mahkemesi tarafından idama çevrilmişti. Molla, 12 Aralık 2013'te cezası infaz edilen ilk Cemaat-i İslami lideri olmuştu. Mahkemenin 90 yıl hapse mahkum ettiği Cemaat-i İslami'nin 92 yaşındaki lideri Gulam Azzam da 23 Ekim'de hapishanede ölmüştü. Cemaat-i İslami yetkilileri bağımsızlık savaşının ardından 1973'te çıkarılan Savaş Suçları Kanunu'na göre ancak silahlı savunma ya da yardımcı gruplara üye kişilerin savaş suçları ya da insanlığa karşı suç işlemekten yargılanabileceğini, buna karşın üyelerinden hiçbirinin silahlı gruplara üye olmadığını, dolayısıyla bu suçlamalarla yargılanamayacağını vurguluyor. Türkiye, Bangladeş'te Cemaat-i İslami liderlerinden Matiur Rahman Nizami'nin idam edilmesine de sert tepki gösterdi. Ankara yönetimi Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk'ü de istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdı. Öztürk'ün bugün Türkiye'de olması bekleniyor ve hocam soruya geçelim. Bangladeş'in bağımsızlık sürecinde yaşananları kısaca özetler misiniz? Neler yaşanıyor? Bangladeş'te bu idamların sebebi aslında ne?
Evet. Şimdi Bangladeş Doğu Pakistan olarak Hindistan'la Pakistan'ın ayrışma sürecinde
evet.
1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış bir Müslüman hı hı. topluluk. 1947'den 71'e kadar olan dönemde bugünkü Pakistan'ın olduğu yer Batı Pakistan, Bangladeş'in olduğu yerde Doğu Pakistan'da
evet.
arada koskoca bir Hindistan vardı, birbirinden kopuk. İki parçaydı. Fakat zaman içerisinde Doğu Pakistan'da bir takım ayrılıkçı hareketler Hindistan'da desteğiyle
evet.
Neşvi nema buldu. Ve Pakistan Hindistan'a savaş açtı. Derken Pakistan ordusu orada kaybetti ve Bangladeş'e bağımsızlığını vermek zorunda kaldı. Evet. 1971 yılında Bangladeş işte Pakistan'dan ayrıldı. Doğu Pakistan oldu size Bangladeş. Hmm. 144 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin 800 bin kilometre kare olduğunu düşünürse 144 bin kilometre karelik bir alanda 160 milyondan fazla insan yaşıyor. Evet. Ve dünyanın en fakir halklarından biridir Bengalliler. Evet. Ülke dümdüz ovadır ve her taraf tarım arazisi, ancak duyarsınız yaz aylarında işte tayfunlar, seller, muson yağmurlarından sonra 500 kişi ölür. Küçük bir altyazı olarak geçer. Yani Avrupa'da 5 kişi öldüğü zaman manşete çıkar ama Bangladeş'te 500 kişinin ölmesi vakayı adiyeden olarak geçer. Çünkü Müslümandır, çünkü fakirdir.
Evet.
Şimdi Bangladeş'te Cemaati İslami'nin daha iyi anlaşılması için, nasıl ki Türkiye'de bir milli görüş hareketi çıktı bu Kemalist Cumhuriyet rejimine karşı, veya işte Mısır'da Sisi yönetimine karşı İhvan hareketi var. Bugün Körfez'deki yönetimleri de korkutan bir hareket bu.
Evet.
Çünkü verdikleri bir mesaj var, insanları heyecanlandırıyor. Mevcut Bangladeş yönetiminin ise insanlara ekonomik olarak bir şey veremedikleri gibi siyasi olarak da, vizyon olarak da, misyon olarak da vereceği bir şey yok. Peki 2013 yılında Abdülkadir Molla'nın idamıyla başlayan, arkasından Gulam Azam ve en son idamla birlikte ben sanki Türkiye'nin 28 Şubat'ının Bangladeş versiyonu olarak görüyorum. Çünkü böyle Batı hayranı, misyonu ve vizyonu olmayan silik politikacıların kendilerine rakip gördüğü ve biraz da böyle gelecek vadeden rakiplerini
bu şekilde
düzmece bir takım mahkemelerle ortadan kaldırma. Fakat kaderin garip cilvesi, bu tür idamlar halkta daha büyük bilinmeye, bilinçlenmeye, şuurlanmaya sebep oluyor ve korun adeta biraz daha alevlenmesine neden oluyor.
Evet,
ve Bangladeş İslami Hareketi'nin güçlenmesine vesile olacağı konusunda kanaatlerim yüksek benim inşallah.
Evet, herhalde dünyadaki bu sessizlik, suskunlukta Bangladeş'te yeniden bir uyanışın olmaması adına manidar olsa
bir
gerek.
Bir de Bangladeş dünyaya en çok insan ihraç eden bir ülke.
Evet.
Yani ürettiği bir mamul olmadığı için, fakir olduğu için, iki yıl önce ben Roma'ya gitmiştim. Roma sokaklarında 60 bin Bangladeşli var diyorlardı. Yani bir şehrin sokaklarında. Dolayısıyla yani bu Suriyeli, Iraklı mültecilerden çok çok önce bu Bangladeş'ten 10 yıllardır Batı ülkelerine bir göç söz konusu.
Hocam, Bangladeş'te Avami Partisi oranın CHP'si. Herhalde ve İngiltere'nin uzaktan kumanda ettiği bir ülke olarak tanımlanıyor Bangladeş. İdamların gerçekleşmesinde bu iki etkenin payı nedir sizce?
Şimdi sahne, dekor, senaryo zaman geçse de, mekanlar değişse de hep aynı. Mesela Shakespeare'in diyelim ki bir oyunu 100 yıl önce sahnelenmiş olduğunu düşünün. Evet. Bugün İstanbul'da da sahnelense dekor ona benzetilir. Mekan ve zaman aynı, oyuncular ayrıdır ama senaryo çok fazla değişmiyor.
Evet.
Yani bizim Türkiye'de yaşadıklarımız, Bangladeş'te yaşananlar, Mısır'da yaşananlar, baktığınız zaman senaryo genelde Londra'da yazılıyor.
Evet.
Yani senaristler benzer kişiler ve sadece o rolü alan kişiler işte Bangladeş'in yerli bir aktörüdür.
Evet, zaman zaman Türk olur bu aktörler, zaman zaman Bangladeşli.
Arap olur,
evet,
Hintli olur, Bengalli olur.
Mısırlı
ama
olur.
Şeyi unutmayalım. Siz eğer Batı'da yazılan senaryolara uygun bir figüransanız sizi hep medyada parlatırlar. Hiçbir yeteneğinizin olmasına gerek yok. Ama onların değirmenine taş koymaya başlarsanız,
İşleyen olursanız,
şarklarını bozuyorsanız siz ya teröristsinizdir ya ne bileyim haydutsunuzdur
ya
diktatörsünüzdür.
Evet.
Kısacası ortadan kaldırılması gereken bir siyasi figürsünüzdür ve bugün de Bangladeş'te gördüğümüz şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı.
Etkisi bir hayli fazla yani bu iki unsurun. Hocam, şimdi bir başka önemli gündem maddesine geçelim. NATO'nun Rusya uyarısı bir başka önemli gündem başlığı. Hemen konuyu özetleyelim dinleyenlerimize. NATO ile Rusya arasında ipler gerilmeye devam ediyor. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı General Scaparotti, Rusya'nın saldırgan politikası ile ilgili açıklamaları oldukça dikkat çekti. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı General Curtis Scaparotti, Rusya'nın saldırgan politikasının devam etmesi durumunda NATO'nun Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini belirtti. Kremlin'in tüm uluslararası normlarına meydan okuyan saldırgan davranışını sergilediğini ifade eden Scaparotti, bu sebepten dolayı NATO'nun Rusya ile sivil ve askeri işbirliğinden vazgeçtiğini bildirdi. ABD'nin üçüncü taburunu Avrupa'da konuşlandırma konusunda Washington'ı ikna etmeye çalışacağını, böylece niyetinin ciddiyetini göstereceğini anlatan Scaparotti, İtalya ve Almanya'da olmak üzere ABD'nin iki taburunun Avrupa'da artık bulunduğunu hatırlattı. Günümüzde Avrupa'da yaklaşık 65 Amerikan askerinin görev yaptığı kaydedildi. Scaparotti'nin Rusya'nın saldırgan politikasını hedef alan çıkışına Moskova'dan cevap geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, NATO'nun Rusya sınırındaki güçlerini artırma girişimi karşısında çeşitli önlemlerin alındığını açıkladı. Gerginliği artıran bir başka gelişme ise ABD'nin Romanya'daki füze savunma kalkanını bugün itibarıyla aktif hale getirmesi oldu. ABD balistik füze savunmasında etkili olan Aegis sisteminin özellikle Orta Doğu'dan gelebilecek kısa ve uzun menzilli füze saldırılarına karşı NATO'yu koruma amacında olduğunu söyledi. Rusya ise sistemi kendi güvenliğine karşı tehdit olarak görüyor. Evet, konu böyle ve şimdi hocam NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı'nın NATO'nun Rusya'ya karşı savaşa hazır olmalı açıklamasını nasıl okumamız gerekiyor?
NATO ile Varşova Paktı Soğuk Savaş döneminde sürekli birbirlerini yoklarlar. Yani evet, güreşteki tabirle bir elense çekerlerdi. Şimdi de benzer yaklaşımları görüyoruz. Aslında olan oldu. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Hı hı. Yani Sovyetlerin dağılmasından hemen sonra Avrupa Birliği ve NATO elini çabuk tuttu. Mesela Varşova Polonya'nın başkenti, evet, ve Varşova Paktı'nın merkezi de, yani Doğu bloku, askeri blokunun merkezi Polonya'ydı. Bugün Polonya hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi. Romanya ve Bulgaristan, az önce bahsettiğiniz Romanya, Varşova Paktı ve Demir Perde gerisi ülkesiydi. Evet. İşte o Rusya'nın, o devin yoğun bakıma girdiği 90'lı yıllarda saraydan kız kaçırma şeyi, operasyonu gibi, evet, el çabukluğuyla hiçbir kriteri göz önüne almadan Avrupa Birliği ve NATO bu ülkeleri hemen Batı blokuna dahil etti. Rusya ise 2005'ten sonra artık ekonomik olarak IMF'ye borçlarını ödedi, kendi silah sanayini modernize etti ve dünyaya tekrar Rusya penceresine bakmaya başladı, ama artık bazı ülkeler elinden çıkmıştı. Şimdi onun da biraz acısıyla işte Ukrayna'nın doğusundan, Kırım'dan, şimdi Suriye'ye inerek, Orta Doğu coğrafyasına inerek, yani giden gitti ama elde kalanları bir adım daha ileri götürmeye çalışıyor. NATO da diyor ki dur artık, yani oradan öteye gitmene izin vermeyiz. Hı hı. Yani dolayısıyla büyük paylaşım 90'lı yıllarda oldu. Evet. Rusya ise şu anda tabiri caizse kuyruk acısıyla bir parça oradan bir parça buradan koparabilir miyiz mücadelesi yapıyor, ama NATO da diyor ki yani duracağın yeri bil, buradan ötesine sana izin vermeyiz. Evet. Kısaca bu.
Evet hocam. Peki ABD Başkanı'nın son günlerine denk gelen bu gerginlik daha ileri boyutlara taşınır mı? Koltuğunu kazasız belasız devredebilmesi gereken bir zamanlamada, hı hı, Washington'ın Kremlin'in üzerine bu denli gitmesini nasıl izah etmek gerekir?
NATO ile veya Amerika ile Rusya birbirleriyle sürekli bu tür restleşmeye girerler ama 1945'ten bu yana da çok iyi anlaştıkları görülmektedir. Hı hı. Yani yeri geldiğinde de bir masa etrafında toplanıp dünyayı paylaşırlar. Yani Amerika'nın veya NATO'nun ileride en büyük kapışmayı Güney Çin Denizi'nde, hı, ve o bölgede olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla da Rusya ile sıcak bir çatışma NATO'nun, Amerika'nın da Rusya'nın da çıkarına değildir. Tıpkı bir kazayla Rus uçağının düşürülmesiyle Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerginleşmesinde olduğu gibi her iki ülkenin de zararına bir gelişmeydi bu. Yani NATO'yla Rusya'nın kapışması da iki ülkeye çok fazla bir şey kazandırdı.
Evet. Yine bu bağlamda hocam, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündemde. Hı hı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsveç'in NATO'ya üye olması durumunda harekete geçebiliriz dedi ve şu an fark edilmeyen sancı gittikçe krize dönüşeceği ve Eylül-Ekim aylarında da tavan yapmadan evvel Varşova'da toplanacak NATO zirvesinde pik yapacağı dillendiriliyor. Ne dersiniz, ABD Savunma Bakanı Carter geçen günlerde ifade ettiği gibi yeniden soğuk savaş dönemine doğru mu gidiliyor?
Şimdi İsveç ve Finlandiya artık Batı blokunda.
Evet.
Avrupa Birliği üyesi, NATO'ya da muhtemelen girer. Bunlar sadece zevahiri kurtarmak için yapılan beyanatlar, ancak Ukrayna ortada. Yani Rusya Ukrayna'nın tamamına mı hükmedecek, yarısını bölüp mü alacak, Avrupa Birliği hepsini mi alacak? Yani kavga Ukrayna üzerinde, ama İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya girmesi konusunda sade suya tirit beyanatlardır bunlar. Çok fazla bir şey yapamaz Rusya.
Evet. Hocam, bir başka gündem başlığına geçelim. Suriye'de İran'ın kayıplarının perde gerisinde neler var? Hemen bir özetleyelim konuyu. Beşar Esed rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye ordu ve özel kuvvetler mensuplarını sevk eden İran'ın ağır askeri kayıpları artıyor. Şubat 2013'ten bu yana öldürülen generallerin sayısı 11'e çıktı. Son olarak geçen cuma Halep'in güneyindeki Han Tuman beldesinde Tuğgeneral Cevat Durbin hayatını kaybetti. Daha önce de Şam, Halep ve Kuneitra bölgelerinde Hasan Şateri, Muhammed Cemalizade, Abdullah İskenderi, Cabbar Derişavi ve Ali Allahdadi isimli general hayatını kaybettiği İran basınına yansımıştı. İran'da Öğrenciler Haber Ajansı'na göre Devrim Muhafızları Komutanlığı'na bağlı Mazenderan Kerbela Kol Ordusu'nun eski komutanı, vekili ve danışmanı Eynullah Tebrizi dün İran'ın Suriye'de 2012'den bu yana yaklaşık 1200 savaşçı kaybettiğini söylemişti. Evet. İran'da yayınlanan Kanun gazetesi de Suriye'nin Halep kentine bağlı Han Tuman bölgesinde İran devrim muhafızlarının son günlerde verdiği zayiatla ilgili Halep Kerbela oldu manşetiyle okuyucuların karşısına çıktı. Gazete yaşanan zayiattan Rusya'yı sorumlu tutmuş. Peki Tahran'ın olayı Kerbela sembolizmiyle ifade etmesi, ilginç, katil bir rejimin 500 bin insanı katletmiş olması Kerbela olmuyor. O eli kanlı rejime destek için Suriye'de bulunan 11 İranlı generalin öldürülmüş olması Kerbela oluyor. Ne dersiniz?
Trajikomik. Evet. Ancak orada son cümle manidar, Rusya'yı sorumlu, evet, tutmasında haksız sayılmazlar. Çünkü Rusya Suriye'de patron benim diyor en son operasyondan sonra. İran ise tarihi ve kültürel bir takım, evet, geçmişine dayanarak Suriye'de Rusya'dan daha fazla ön plana çıkmaya çalışıyor. İşte bu arenada, evet, sanırım Rusya'nın elindeki istihbari bilgileri İran'la paylaşmadığı için, yani oradaki İranlı generalleri öldürenler, pusuya düşürenler Özgür Suriye Ordusu mensupları. Yani orada şüphe yok. Fakat, hı hı, onların yerini ve koordinatlarını Rusya muhtemelen biliyordu deniyor. Biliyordu ama görmezden geliyor. Zaten siz bazen muhalif veya sizin önünüze geçmek isteyen birini saf dışı etmek için görmezden gelirsiniz ve birinin önünde yem olmasını sağlarsınız. Hı hı. O şekilde de bertaraf etmiş olursunuz. Sanki buradaki hadise, yani Rusya'nın elindeki istihbari bilgileri İran'la paylaşmadığı ve bu şekilde İranlı subayların pusuya düşürülerek Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından öldürüldüğü İran'da yaygın bir kanaat. Evet. Ve dünya medyasında da bu şekilde inanılıyor. Yani, hı hı, olayın perde gerisi bu.
Peki başka iddialar da var hocam. Suriye'de öldürülen İranlı generallerin bazıları cephede başarısız oldukları için İran istihbaratı tarafından infaz edildiği de iddia ediliyor. İddianın göbeğinde ise 3 general bulunuyor. En dikkat çekeni ise İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcısı Hüseyin Hemedani. Hemedani'nin ölümünün görevden alınacağı söylentilerinden sonraya gelmesi dikkat çekici bulunuyor. Hemedani'nin Halep'te IŞİD saldırısı sonucu öldürüldüğü açıklandı, ancak IŞİD veya herhangi bir muhalif grup eylemi üstlenmedi. Hemedani'nin bu şekilde öldürülmesi İran devrim muhafızlarındaki tasfiye iddialarını güçlendirdiği haberleri basına da yansımıştı. Bu iddialara,
evet,
ne dersiniz?
Bu da ikinci ve biraz daha zayıf bir iddia olarak dile getiriliyor. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken konu, sonuçta hangi tarafın olduğu önemli değil. İranlı, evet, bir general öldürülüyor. Yani burada İran'ın karizması çiziliyor.
Evet.
Ve dolayısıyla bu İran kamuoyunda, yani 80 milyonluk bir ülkenin kamuoyunda Suriye'ye giden ve orada gayri nizami harp yapan sizin en üst düzey komutanlarınızın cenazesi geliyor. Bu da o ülke için dünya kamuoyunda ve iç kamuoyuna yönelik çok da olumlu bir intiba bırakmaz. Hatta İran son zamanlarda ateşle oynuyor. Hmm. İran Yemen'de ve Suriye'de rejim üzerine oynarken kendi içerisinde 3 bölge var ki İran'dan kopabilir. Bunlardan biri kuzeyde Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan eyaleti. Yine Irak sınırında güneyde Muhabbet Kürt bölgesi ve en doğuda Pakistan sınırında Belucilerin olduğu, Sünni Belucilerin olduğu bölgede İran'dan kopmaya yönelik hazırlıklar yapıyor. Yani kendi içerisinde bu kadar yumuşak karnı olan bir ülkenin tutup Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da, başka bir yerlerde operasyonlar yapması bazen bumerang etkisi yapabilir.
Evet hocam. İran ve Suriye'den Irak'a geçelim. Irak'ta da önemli gelişmeler var. Şii bölgesinde dünkü patlamalarda 98 kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta Sadr grubunun Bağdat'ın en korunaklı bölgesi olan Yeşil Bölge'deki parlamentoyu basmasının ardından gelen bu patlamalar ne anlama geliyor hocam?
Şimdi Musul, IŞİD'in kontrolünde malumunuz. Musul'un işte DAEŞ demeye, IŞİD'den temizlenmesi konusunda İran destekli bugünkü merkezi Irak hükümetinin uzun süredir bir hazırlığı var.
Evet.
Dolayısıyla Musul çevresini kuşatma harekatı olarak o kırsala büyük ölçüde askeri yığınak yapılıyor. Fakat geçen bir yerde okumuştum, vahşetin yönetimi diye. Bu IŞİD'çilerin filan da ellerindeki adeta manifesto gibi bir şeydir bu kitap. Bu vahşetin yönetiminde diyor ki eğer diyor karşınıza gelen bir düşman birliği merkezi boşaltmış sizin üzerinize gelirse diyor en iyi savunma diyor merkeze saldırıdır.
Evet.
Dolayısıyla şu an Irak Bağdat çevresindeki konuşlanan birliklerin büyük bir kısmını da Musul harekatı için kuzeye doğru yönlendirince IŞİD de kendince akıllıca bir taktikle bombayı Bağdat'ta patlatıyor.
Hmm, evet.
Dolayısıyla işte Sadr grubunda kolaylıkla girip Bağdat'ta parlamento binasını işgal etmesi de aynı şekilde açıklanabilir. Yani buradan şunu görüyoruz. İran destekli merkezi Şii Irak yönetimi Musul'u almaya kafaya koymuş ve birlikleri büyük bir kısmını kuzeye doğru yönlendirmiş ve bu da işte merkezin biraz zayıfladığını göstergesi, bombaların bu şekilde patlatmasını, patlayan bombaları bu şekilde yorumlayabiliriz.
Evet hocam. Evet, tekrar bir Suriye'ye dönecek olursak Batı'nın Suriye'de bir PYD ısrarı var. PYD'nin arkasında durmaya devam ediyor hala Türkiye'ye rağmen. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bununla bağlantılı olarak da kilise düşen DAEŞ füzelerine karşılık Türkiye'nin planladığı süpürme harekatına başta ABD olmak üzere Batı'nın duyarsız kalması da ne anlama geliyor?
Evet, aylardır IŞİD'i yok etmek veya DAEŞ'i yok etmek için türlü türlü koalisyonlar kuruluyor. Akla ziyan ülkelerin, yani bir araya gelmesi mümkün olmayan ülkelerin adeta uçağını kapan Suriye'ye geldi. Evet. İşte müttefik birlikler bombardıman yapıyorlar. Fakat dişe dokunur da bir başarı gösterdikleri söylenemez.
Evet.
Ancak Türkiye hemen Kilis'in karşısında Azez bölgesinde Özgür Suriye ordusuna da destek vererek bizim Türkiye tarafından obüslerin de tank atışlarıyla birlikte orada seyyar rampalardan ki o rampalardan atılan füzeler de o Kobani bölgesine havadan Amerika'nın güya kanton yönetimine Kobani'nin düşmemesi için göndermiş olduğu havadan attığı silahları Türkiye bangır bangır bağırırken bir kısmı oradaki PYD'li teröristlerin eline geçerken bir kısmı da IŞİD'çilerin eline geçti o silahlarını. Bu medya gösterdi. Hı hı. Şimdi o silahlarla Türkiye'yi vuruyor IŞİD ve Türkiye'de orada bir süpürme harekatına başlayacağı sırada adeta ipe un seriyor Amerika. Buradaki hadise şu, gerek o DAEŞ veya IŞİD dediğimiz o örgüt Cerablus, Azez hattını ne pahasına olursa olsun tutmak istiyor. Çünkü bütün dünyadan kendine gelen lojistik destek bir şekilde Türkiye 800 bin kilometre kare sınır olan, evet, bir ülke. Bir şekilde yasal olarak da geliyorlar. Mesela Fransa'dan adam uçağa biniyor. Turist gibi Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye 30 milyon turist gelen bir ülke. Evet. Hiçbir sabıka kaydı yok. Oradan bir takım yasa dışı yollarla sınırı geçip
DAEŞ'e katılıyor.
Dolayısıyla bu sınır hattı onların nefes borusu gibi. Orayı kaptırmak istemiyorlar. Amerika ise diyor ki madem burayı DAEŞ'ten temizleyeceksiniz. Evet. Bunu diyor PYD'ye yaptırmamız gerekiyor. Bakınız, evet, burada oyun içerisinde oyun var. Türkiye'de diyor ki yani benim için IŞİD'den bir farkı yok bu PYD'nin. Hatta bir koridor olduğu zaman Sünni Arap dünyasıyla, yani diyelim ki o Aynel Arap dediğimiz Kobani bölgesiyle Afrin bölgesinin arasında kalan o IŞİD bölgesinin temizlenerek PYD'nin kontrolüne girmesi demek, Türkiye'nin Arap coğrafyasıyla bağının tamamen kopması demektir ki, evet, Türkiye buna kırmızı çizgim diyor. Ve Amerika diyor ki ya sen PYD'nin burayı almasına rıza göstereceksin veyahut diyor senin burada operasyon yapmanı bir şekilde engelleyeceğim diyor. Evet. Bunu direkt söylemiyor ama yapmış olduğu eylemlerle bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet hocam, vaktimizin sonuna da geldik, evet, ama şu konuyu da konuşmadan bitirmeyelim istiyoruz. 15 Mayıs Filistin için Nakba günü, yani büyük felaket günü. Bu Nakba nedir hocam, sizden dinleyelim ve bugün de neler yapılıyor, nasıl ortaya çıkmış bugün?
Kaç dakikamız kaldı?
Bir iki dakikamız var, tamam, hocam. Kısaca en azından, evet, değinmeden geçmemiş olalım.
Şöyle ifade edelim. İsrail'in 20. yüzyılın başlarından itibaren Filistin'de, hı hı, gerçekleştirdiği ihlal ve katliamlar 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklar üzerinde işgal devletinin kuruluşunu ilan etmesiyle daha da şiddetli bir hal almıştır.
Evet.
Hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp eden Filistinler takvimlerin 15 Mayıs 1948'i gösterdiği bu günü büyük felaket anlamına gelen En-Nakba olarak adlandırmaktadırlar. 500'den fazla köyün Siyonist İsrail tarafından yerle bir edildiği topraklar, sağ kalanların ve eşleri çalışma ya da toplama kamplarına götürülen kadınların önce canlarını ve çocuklarını sonra da yıkılan evlerinden kurtarabildiklerini alarak en yakın Arap ülkesine sığınmalarına şahitlik etmiştir.
Yani bir büyük bir göç yaşanıyor, evet, Filistin'de o dönemde. Evet.
800 bin Filistinli kitlesel göçüyle sonuçlanan Nakba, Filistinli mülteciler sorununun da başlangıcını oluşturmaktadır. Bakın biz bugün, evet, Suriye'de 3 milyon Suriyeli mülteciden, evet, bahsediyoruz. Biz 1948 yılının 800 bin nüfusu, evet, ki Türkiye'nin nüfusunun 1950'de 20 milyon olduğunu hatırlatmak, evet, isterim. Evet. Yani Türkiye 20 milyon, şu an 80 milyon. O zamanki 800 bin mülteci. Filistin'in kitlesel göçüyle sonuçlanan Nakba, Filistinli mülteciler sorununun da başlangıcını oluşturdu. Bu olay Filistinli mülteciler sorununun uluslararası toplumun gündemine taşımıştır. Halen 10 milyonu aşkın Filistin nüfusunun yaklaşık 6 milyonu kendi yurtlarından uzakta mülteci olarak yaşamakta ve işgal edilen evlerine dönecekleri günü beklemektedirler.
Evet.
Ancak bu bekleyiş biraz İsrail devleti var olduğu sürece pek mümkün olmayacak. Süremiz bitiyor ama ben, evet, birkaç cümleyle, hı, daha izninizle şunu eklemek istiyorum. Brezilya Cumhurbaşkanı'nın görevden, evet, uzaklaştırılması, evet, haberi düştü medyaya. Hı hı. Şimdi Türkiye ile birlikte Brezilya'da dünya beşten büyüktür ilkesiyle Birleşmiş Milletler ve Müesses Dünya Düzenine meydan okuyan ülkelerden biridir ve bizdeki gizli olayları ve bir takım, evet, karanlık operasyonların bir benzerinde Brezilya'da yaşandı, görmekteyiz. Yani, evet, bu operasyonların Türkiye'dekine benzer olduğunu da dinleyicilerimizin göz ardı etmemelerini vurgulamak istiyorum.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz Halil Kurt hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Bugün dünya gündeminde yaşananları bu şekilde özetlemiş olduk. Anlamaya ve anlatmaya çalışmış olduk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Değerli dinleyenler, dünya gündeminde dünyada neler olup bitiyor sizlerle paylaştık. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocam anlattı. Bizler de olup biteni anlamaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Beytullah Demircioğlu beyefendi rahatsızlığı sebebiyle bugün aramızda olamamıştı. İnşallah haftaya tekrar sizlerle Halil Kurt hocamla birlikte bu programı yine gerçekleştireceklerdir. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.